Zingat sunar. Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden Zingat.com, istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulü bulabilmeniz için sunduğu Bana Ev Bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir, uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmetiyle kolayca bulabilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün ESG konsepti ve ESG yatırımları hakkında konuşmak üzere ESG Turkey Genel Müdürü Cenk Türker'le beraberiz. Hoş geldiniz Cenk Bey, nasılsınız?
Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Sizin enerjinizi ve bu tok sesinizi duyunca daha iyi oldum diyeyim.
Teşekkür ederim. Valla tok mu sesim bilmiyorum ama bana garip geliyor hala kendi sesimi duyunca.
Yok, gayet karizmatik.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Bugün sizinle aslında ESG konsepti hakkında konuşacağız dediğim gibi. Biz önceki bölümlerde sürekli olarak, yani sık sık daha doğrusu, bu ESG'nin bir alt başlığını konuşuyor oluyoruz dolaylı veya direkt olarak. Pareto ekibi olarak dedik ki hani bunu neden mercek altına alıp sadece bu konu hakkında bir bölüm çekmeyelim. Aklımızdaydı da bugüne nasip oldu diyelim ve yavaş yavaş girelim istiyorsanız. Şimdi ESG çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olarak aslında Türkçe'ye çevriliyor ama son zamanlarda da şirketler de, yatırımcılar da veya danışmanlık şirketleri vesaire oldukça bu konuyu el üstünde tutuyorlar. Bunu biraz açalım. ESG nedir diye bir soruyu yönelteyim size ben.
Peki, teşekkür ederim. Bu arada ben bu işe gönül vermiş bir insan olarak bu konuya da mercek altına aldığınız için ayrıca da teşekkür edeyim size. ESG nedir dediğimizde, bahsettiğiniz gibi aslında sürdürülebilirliğin 3 tane boyutundan oluşuyor. Yani çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve yönetişim ya da işte yönetimsel ya da yönetişimsel de denmeye başladı. Biraz Türkçe'de farklı söylemleri olabiliyor. Sürdürülebilirliğin sağlanması demek. Bu da ne demek? Aslında baktığımızda eskiden hani kapitalist sistemde temelde daha çok finansal sürdürülebilirliğin olması geçerli. Fakat hani hem dünyanın bugünkü geldiği durumda hem de genel sistem olarak aslında finansal sürdürülebilirliğin odağa alınmasının çok doğru olmadığı, hatta hani benim şahsi görüşüm olarak da günümüzde yaşadığımız birçok sorunun gerek sosyal gerek doğayla, çevreyle alakalı kökeni olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da aslında sürdürülebilirliğin, ben hani 15-20 yıldır sürdürülebilirliğin içindeyim. İnanın hani hep farklı tanımlarını keşfediyorum. Özümsedikçe farklı bir yönden başka bir tanım yapıyorsunuz kendinize. Ama hani şimdi anlatabilecek olursam şu şekilde diyebiliriz. Belki birincisi hani çevre ayağı neye yarıyor? Çevre ayağı bir kere doğanın korunmasına yarıyor ama burada hani doğayı korumak, dünyayı korumak diyoruz ama aslında kendi hayat konforumuzu korumaktan bahsediyoruz. Yani kirlenmemiş bir hava, işte plastiksiz bir su, yeşil bir çevre ya da kimyasal atıksız, zehirsiz bir ortam istiyorsak ya da hani işte yaşadığımız şehirlerde daha az sel baskını olsun, işte güneş bize daha az zarar versin gibi şeyler istiyorsak o zaman bu çevre boyutuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunu da ne dünya için ne de doğa için değil, kendi refahımız, yaşam kalitemiz için yapmamız gerekiyor. Bu pandemi bize gösterdi. Hani incecik bir maske bile taksak aslında hayatımız ne kadar zorlaşıyor. Yani düşünün ki hani nefes almakta zorluk çektiğimiz bir havada yaşadığımızda hayat bizim için gerçekten çok daha zor olur. Onun dışında sosyal boyut var. Sosyal boyutta da odak burada da insan. Yani hepimiz insanız. Malum hani Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinden olarak bakacak olursak işte ilk başta yeme içme, barınma gibi ihtiyaçlarımız var. Güvenlik gibi ihtiyacımız var. Dolayısıyla da hani sosyal boyutun en temelinde iş sağlığı ve güvenliği geliyor. İnsan hakları geliyor, çalışan hakları geliyor. Çünkü hani belki biz hayatımızın içerisinde çok yaşamıyoruz ama hani binler, yüz binler, milyonlar her gün işe giderken büyük bir iş kazası riskiyle gidiyor. Ya da hani temel geçim kaynağını elde etmeye çalışırken sakat kalma ya da ölme riskiyle karşılaşmak durumunda kalıyor. Ya da hani bile bile sağlığında sorun çıkacağını bile bile o günkü geçimini sağlamak için ya da ailesini geçindirmek için o işi yapmak durumunda kalıyor. Bu çok acı. Onun dışında sosyal dediğinizde hani o piramidin en alt kısmı karşılandığında bir üst basamağa geçmek istiyor insanlar. Adalet istiyor. Adil performans değerlendirmesi istiyor. Eşitlik istiyor. Onun dışında eğitilmek istiyor gibi gibi herkesin o sosyal doku içerisinde, o içinde faaliyet gösteren, topluma fayda gösterilmesini istiyor. Dolayısıyla da hani bunların da olmasını bekliyor. Yönetişim dediğinizde aslında temel olarak sizin risklerden uzaklaşmanızı sağlıyor ya da kurumsal bir yapıda ilerlemenizi sağlıyor. Sizin değerlerinizi ortaya koymanızı, sizi tanımlamaya yardımcı oluyor. Nasıl bir insan hani tekamülünü oluştururken işte o değerlerini buluyor, kendini tanımaya başlıyorsa aslında bir kurum da kendi değerlerini, stratejisini ortaya koyarak kendini koymaya başlıyor. Aynı zamanda da bu çalışana, denetleyene, hizmet alana hep süreçleri daha açık ve net bir hale getiriyor. Bu da iyileştirmenin aslında temelini oluşturuyor. Biraz uzun bir tanım oldu ama hani herkesin kafasında...
Evet. Gayet açıklayıcı oldu aslında. Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Şimdi şöyle, burada tamam bunların hepsi çok güzel ama biz bunları sanki son zamanlarda çok konuşmaya başladık. Hani insanın aklına da şöyle iki soru geliyor. Ben ilk soruyu size yönelteyim. Yani yakın geçmişte ESG kavramıyla ilgili nasıl bir gelişme eğrisi izledik? Yani belki 2010'ların başından mı almak lazım veya 15'lerden mi almak lazım bilmiyorum ama nasıl bugüne geldik ESG kavramı açısından?
Şimdi şöyle, birincisi aslında yani bu dengeyi bozmaya başlamak zaten çok fazla uzun bir süre olmadı. Hani sanayi devrimiyle fosil yakıtların yakılmaya başlamasıyla bu sera gazı emisyonları çok fazla artmaya başladı. Bunun da iklim değişikliğine yol açması. Hani bahsettiğim süreç aslında 150 yıllık bir süreç. Yani 150 yıllık süreç insanlık tarihine baktığınızda hani kendimizi en zeki varlıklar olarak tanımlıyoruz. Ama 150-200 yıllık bir süreç içerisinde kendi neslimizi ya da kendi hayat kalitemizi tehlikeye sokacak bir şeyi yapmış durumdayız yani. Umarım da bunun farkına varıp daha hızlı dönüşler gerçekleştiririz diyeyim. Dolayısıyla da hani deyim yerindeyse bıçak kemiği hafiften dayanmış durumda. Hatta kemiği de hafif böyle zorlamaya başlamış durumda. Çünkü işte biliyorsunuz iklim değişimi etkisi geri dönüştürülemez bir hale gelmeye başlıyor. Bunu da hayatımızda giderek daha fazla hissediyoruz işte. Yani bir gün sıcak oluyor, bir gün soğuk oluyor ya da yaz ortasında yağmurlar, seller, dolular, kışın güneş açıyor. Dolayısıyla iç içe geçmiş mevsimler yaşıyoruz. Tabii bu hani belki havalar biraz daha sıcak gidiyor. Hani sıcak sevenlerin hoşuna gidiyor olabilir ama durum bundan ibaret olmuyor maalesef. Çünkü durum böyle olduğunda işte yağış rejimi değişiyor. O da birçok seli ve zarar görmeyi getiriyor. Hem işte tarımsal anlamda, hem ekonomi anlamında, hem insanlar anlamında. Bu açlığı getiriyor ya da işte besinin az olmasına ve pahalanmayı getiriyor. Açlığı getiriyor. İşte suyun tam elde edilememesi susuzluğu getiriyor. Ya da balıkların da aynı zamanda işte soğuk olmuyor, üremesi ya da göçleri farklılaşıyor. Hani eskiden nasıldı şimdi nasıl diyorsanız, eskiden hani bu yıl soğuk az oldu, hamsi az çıkar dedikleri şeyi işte biz gelecek birçok yıl boyunca yaşayabiliriz. O soğuk az olunca da hani balıkların üremesi az olabiliyor gibi birçok denge var bu işin içerisinde.
Evet, sosyal açıdan da herhalde hem sosyal hem de yönetişimsel açıdan da hani kurumlara olan güven azalıyor veya sosyal adaletsizlik artıyor veya eşitsizlik, gelir adaletsizliği vesaire gibi kavramlar da herhalde.
Aynen öyle.
Gündeme geliyordur diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Aslında zaten hani insanlık tarihinde çeşitli baskı yaratan dönemler olmuş ama böyle sonrasında işte sosyal patlamalar gerçekleşmiş. Şimdiki dönemde hani eskiden iletişim daha sınırlıymış, bilgiye erişim ya da öğrenme daha sınırlıymış. Ama şimdi bilgiye erişim ya da öğrenme çok daha hızlı olabiliyor teknoloji sayesinde. Dolayısıyla da hani bu konuda da sosyal adaleti de sağlamak, o bilinç bir miktar oluşmuş durumda. Bu da sürdürülebilirlik için gene gerekli bir durum. O yüzden de gereklilikler artıyor ve bu konuların içerdiği riskler çok daha fazlalaşmış durumda. Ben hep onu diyorum. Şimdi hani günlük hayatımızda ufak tefek çevre boyutunun etkilerini görmeye başladık. Ama işte herkes şu anda bunun sorumlusunun işte fosil yakıt tüketimi olduğunu tam bağdaştırmış durumda değil. Ama bu döngü kapandığında o zaman bu konudaki beklentilerin ben çok daha fazla artacağını düşünüyorum.
Anladım. Peki yani şimdi burada bir şeyden bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik, her anlamda sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bu kavram aslında bunu merkeze alma ve bu bağlamda hareket etme üzerine hem yatırımsal olarak hem de iş dünyasındaki operasyonlar olarak daha sürdürülebilir aksiyonlar alma yönünde bir kavram. Ve aslında bir noktada yatırımcı iştahı da başka bir yöne doğru kayıyor. İşte yatırımcılar bireysel veya kurumsal yatırımcılar fark etmiyor. Bir noktada hani sürdürülebilirliği esas alarak veya değerlendirerek şirketlere yatırım yapıyorlar.
Hı hı.
Ve dediğiniz gibi aslında özellikle çevresel boyutta düşündüğümüzde artık aksiyon alınılması gereken bir yere doğru gidiyoruz ama burada sanırım şeyle ilgili bazı sıkıntılar var. Bu ESG yatırımlarının ve bu bağlamda şirketlerin performansının ölçülüp raporlanmasıyla ilgili bazı açıklıklar var diye tahmin ediyorum. Size de şeyi sormak istiyorum. Bu nasıl ölçülür? ESG yatırımlarının ve şirketlerin performansları nasıl ölçülür?
Şimdi ESG yatırımlarının ya da şirketlerin performansı nasıl ölçülür? İşte bu bahsettiğimiz temel olarak 3 tane bacaktaki çevresel, sosyal ve yönetişim. Bunu da çok tekrar ederim ki hem herkesin aklında kalmış olsun ESG boyutları. Çünkü sadece çevre boyutu olarak düşünülmesin. Bu 3 kulvarda da bir performans göstermesi bekleniyor. Demin dediğim gibi aslında bir tanesi hani en ağır basanı olmasını gönül ister diyeyim. Sorumlu hareket ya da sorumlu davranış biçimi nedeniyle şirketlerin buraya dönüşme gerekliliği. Bir ikincisi hani yatırımlarda ya da şirketlerde bu iş niye önem veriliyor dediğinizde hani daha finansal açıdan da baktığınızda bu durum ciddi riskler barındırıyor. Çünkü sizin bugün bir çevre kazası yaşamanızın finansal etkisi de hem finansal hem sosyal etkisi de diyeyim büyük boyutlara erişebiliyor. Yani örnek vermek istemiyorum çünkü hiçbir markanın ismini telaffuz etmek istemiyorum.
Siz bana yazın ben telaffuz edeyim falan.
Yok yani hani şöyle birçok örnek var. Şimdi hani birini versek öbürünü atlamış oluruz. Ama markalar gerek hani çalışanlarının refahını sağlamak ya da kölelik ya da modern kölelikten uzak bir şekilde onları çalıştırmak ya da işte doğaya mümkün olduğunca az zarar vererek iş yapmak durumunda ki yatırımcı da temel olarak hani 100 lira yatırıyorsa 120 lira almayı bekliyor. Eğer ama bu risklerden bir tanesi gerçekleşirse piyasa mekanizmalarıyla o yatırdıkları para yani şirketin değeri aynı zamanda halka açık firmalar için söylüyorum piyasa mekanizmasında 90 liraya düşüyor. O zaman hani finansal açıdan da baktığınızda bu tamamen zarar. Yani hem finansal hem işte çevresel sosyal yönetişim açıdan negatif bir etkisi olmuş oluyor. Dolayısıyla da şirketler de bu işi iyi yönetmek durumunda. Ne yapmak lazım diyorsanız da işte temel olarak bir hani mevcut durumu ortaya koymak lazım. Onun dışında yani sürdürülebilirlik yönetimi hani ne çevre yönetimi ne sadece raporlama. Bu iş bir strateji işi ve yönetim sisteminin kurulması işi ve sürekli geliştirilmesi işi. O yüzden de öncelikle bu stratejiyi çalışmaları lazım. O yönetim sistemini oturtmaları lazım. Ondan sonrasında da bu işte uluslararası standarttaki raporlamalar bu işin aktarımını, yönetimini, hesap verilebilirliği, şeffaflığı güçlendirecek aksiyonlar. Tabi piyasalarda bunu başta bu raporlamalardan olmak üzere alıp değerlendiriyor ya da sadece buna yönelik piyasa mekanizmaları var, programlar var. Oraya raporlamalar yapıyor şirketler. Oradan bir hani not elde etmek ya da performansın çıktısını elde etmek söz konusu olabiliyor. Ben bunlara girilmesinin yani buradan uzak durmanın ya da kaçmanın hiçbir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani hep klasik laf vardır ya değişmeyen tek şey değişimdir. Hani iş dünyası bir değişim içerisinde ve hani iş dünyası da toplum da buna doğru evriliyor. O yüzden bu dönüşüm, değişim, evrilmeyi yakalamak gerekiyor. Ne kadar da çabuk yakalanırsa, ne kadar çabuk aksiyon alınırsa o kadar da iyi faydalı bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla da hani bu işin başında da olsanız İyi de yapıyor olsanız ikisinden de fayda görmeniz mümkün. Çünkü işte hep diyorum eğer iyi yapıyorsanız bunun işte uluslararası standartta yapıyor olmanın ya da iyi yapıyorunun ilave kattığı değeri deneyimleme şansınız olabilir firmanız açısından. Eğer çok iyi performans sonuçlarınız çıkmıyorsa bu demektir ki bir şeyi eksik yapıyorsunuz ya da büyük bir riske gebesiniz. O zaman da kendinizi iyileştirmenin işte yol haritasını görmüş oluyorsunuz. Bu konuda hani zaten bizler de yol gösterici oluyoruz ne yapılması gerektiğine dair. Dolayısıyla da hani iyi olan da kötü olan da hazır olan da olmayan da bu işten fayda görmüş oluyor.
Peki ya demin mesela işte performansını aslında raporlardan öğreniyor dediniz ya, nasıl parametrelere bakılıyor? Yani nasıl mesela ESG kapsamında bir şirketin iyi performe edip etmediğini anlayabiliriz?
Şöyle, şimdi ülkelerin ya da sektörlerin ve kuruluşların öncelikli konuları oluyor. Öncelikli konu başlıkları oluyor diyeyim. Yani örnek veriyorum, işte emisyon yoğun sektörler için sera gazı salımları, yani karbona ayak izi daha önemli bunu yönetiyor olmak. Ya da işte içecek firmaları ya da boyanesi olan tekstil firmaları için su kullanımı, atık su gibi konular daha önemli. Ya da gene işte tekstil sonuçta emek yoğun bir sektörde aynı zamanda. Dolayısıyla da hani sosyal boyut da işin önemli kısmına kayıyor. Yani diyebileceğim şu ki ülkeye göre, sektöre göre öncelikle o öncelikli boyutları tespit etmek gerekiyor. Öncelikli boyutların altında da işte yani Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin de Global Reporting Initiative dediğimiz GRI'ın da birçok bu konudaki standardında çeşitli indikatörleri, metrikleri var. Tabii ki herkes kendi için önemli olan metriğini de oluşturup takip edebilir. Hani bizim de yaklaşık 11 yıldır bu işi yapıyoruz. Hani önemli gördüğümüz hani GRI'da ya da başka bir yerde olmayan farklı metrikler de var ya da endekslerde. O konularda kendi performanslarını takip edip iyileşmeye yol açmaya çalışabilirler diyeyim.
Anladım. Ya şimdi şöyle, burada aslında neden ESG'nin önemli olduğunu konuştuk veya önemli hale geldiğini konuştuk. Hı hı. Sanırım Bloomberg'un yaptığı bir araştırmaya göre 2025'te bu ESG varlıklarının hacminin 53 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu da küresel olarak 2025'te yönetilmesi beklenen varlıkların 3'te 1'inden fazlasına denk geliyor. Ve bu da aslında küçük bir oran değil. Yani %33'ü, %35'i büyük ihtimalle ESG varlıkları kapsamında olacak çünkü. Ve bu da 2015'te 2020 arasındaki büyüme hızının yarısı kadar büyürse bu hacme erişecek. Belki daha hızlı büyüyecek ve daha pastanın daha büyük bir dilimini kaplayacak. Şimdi rakamlar aslında bize bu yatırımların ve bu varlıkların önemini arttırmaya devam edeceğini söylüyor ama ben sizin fikrinizi de merak ediyorum. Yani önümüzdeki süreçte bu varlıklar ve yatırımlar önemini arttırmaya devam edecek mi? Nasıl bir gelecek bekliyorsunuz kendi deneyimlerinizden yola çıkarak belki de?
Bence dediğinizden daha hızlı da bir artış gerçekleşecek. Çünkü son 1-2 yıllarda hani sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflerin ya da işte yatırımların hacminin katlanarak gittiğini görüyoruz. Hatta katlanmaktan daha fazla. Şimdi bu son işte Rusya-Ukrayna savaşı da aslında Avrupa'nın zaten temiz enerjiye geçişe yönelik hedefleri vardı. Ama bu süreci de hızlandıracak gibi gözüküyor. Çünkü işte Rusya'ya enerji konusundan bağımlı kalmamak için yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanacağı gibi bir durum söz konusu. Tabii ki hani Türkiye'de yaklaşık ihracatının yarısını Avrupa'ya yapan bir ülke, yani Avrupa'nın da komşusu. Dolayısıyla da bu bizim ülkemizde de bunu çok daha fazla hızlandıracak ki işte bu Avrupa Yeşil Mutabakatı gündeme gelir gelmez. Yani en azından önde gören firmalar bu riski bir değişime dönüşüme başladılar. Hani son 1-1,5 yıldır bize gelen talepler yani kat be kat artmış durumda. Hani yetişemiyoruz. Ki hani birçok KOBİ'nin de bu konuda şu anda farkındalığı yok diyoruz. Hani bunlar da Türkiye'deki iş hacminin de yaklaşık %80'i KOBİ'ler tarafından gidiyor. Dolayısıyla da bu durum çok daha hızlı bir dönüşüme, değişime yol açacak. Gerçek anlamda sürdürülebilirlik. Hatta yani sustainability'nin ötesinde survival diyeyim ben. Bir miktar bu değişimi, dönüşümü yakalamaya gelmiş durumda. Çünkü herkes, yani sistem birçok yönden firmaları daha sürdürülebilir iş yapmaya itiyor. Ve eskiden hani zincirin bir halkası olarak kendinizi görmenizi bekliyordu. Şimdi zincirin bütün halkalarında bunu uygulatmaya çalışıyor. Aynı şekilde ISO 14064 bu sera gazı emisyon envanterinin de sürümü değişti. 18 Aralık 2021 itibariyle eski sürüm geçersiz hale geldi. Ve bu sürüm de hani kurumsal karbon ayak izinin sadece kendi kurum sınırlarıyla değil, bütün hani değer zincirini de kapsayacak şekilde ya da ürettiği ürünün yaşam boyu oluşturduğu emisyondan sorumlu olacak hale getirdi. Aynı zamanda da tabii işte bu emisyon piyasası ya da sınırda karbon vergisi gibi konularda finansal açıdan ciddi maliyet getirecek hususlar. Dolayısıyla da işte hani üretimin girdileri vardır bizim işletmede, temelde hani bahsedilen genel işletmecilik bilgilerinde. O üretimin girdilerine yeni bir maliyet daha eklendi. Dolayısıyla da hani oyunun kuralı yeniden yazılıyor. Şimdi yeni maliyet kalemi eklenince bütün düzen ona göre yazılmak durumunda. Yoksa ciddi mali yüklerle ve risklerle karşı karşıya kalınmış olacak.
O zaman yani sürdürülebilirlik kapsamında ne maliyet olarak da şirketlere ve ekonomilere yansıyacak bir şeyden bahsediyoruz.
Tabii,
eğer
tabii
bu konuda adım atmazlarsa.
Çok ciddi boyutta yansıyacak. O yüzden hani sadece sustainability değil, survivability diye bir kavram var mı İngilizce'de bilmiyorum ama.
Kapitalizminde eğer survive etmek istiyorsa bu konuda bir şeyler yapması lazım gibi bir yere doğru gidiyor konuşma.
Aynen öyle. Ama en azından sustainability'den daha zor telaffuzlu bir kelime yaratmış ya da bulmuş oldum İngilizce'de. Genelde sürdürülebilirlik yani, de hani zor telaffuz edilen bir kelime ama survivability daha zormuş gerçekten.
Evet evet, hani şey değil, ikisi de zor, inşallah uygulaması daha kolay olur diye. Hani çünkü zamanımız gerçekten
umarım
azalıyor. Şimdi aslında demin birazcık değindiniz ama ben buraya tekrardan gelmek istiyorum. Hani şirketler ve ekonomiler için ne vaat ediyor yu konuşmak istiyorum biraz. Ve bu bağlamda şirketlerin nasıl adımları atması gerekiyor. Çünkü tamam, şu anda mesela maliyet tarafından bahsediyoruz. Aslında şirketler için çok avantajlı, yani ESG kapsamında izleniyor olması şirketlerin finansal açıdan baktığınızda şirketler için çok karlı bir şey gibi durmuyor. Ama demin hani bu risk faktörlerinin falan da devreye girdiğini falan söylediniz. Burada hani şirketler neden bunu önceliklendirsin? Hani bu uluslararası ajandayı veya bu iklim ajandasını bir kenara bırakırsak nasıl bir avantaj vaat ediyor ESG?
Güzel kısmı söylediniz. Biz hep işte survivability ya da sustainability işte devam ettirebilmek için diyoruz ama bu aynı zamanda rekabette ayrışmak için de çok ciddi bir fırsat. Aslında hani her risk bir fırsattır, her fırsat bir risktir diyebiliriz. Dolayısıyla da yepyeni sektörler ve yepyeni iş alanları, yepyeni ürün geliştirme şansları oluşuyor. Ve bu zihniyeti, bu mantığı, bu kültürü şirkete ne kadar önce enjekte ederseniz ve benimsetirseniz bu fırsatları, bu ürünlerin geliştirilmesini o kadar hızlı sağlama şansınız olur. Dolayısıyla da hani bu dümeni çok daha hızlı kıran firmalar gerçekten rekabette ayrışarak bir adım değil birçok adım öne geçebilir. Bu ihtiyaçlar, yani ürünler ya da çözümler diyeyim, ihtiyaçlardan doğar. Şimdi yepyeni ihtiyaçlar doğuyor. Dolayısıyla da bu ihtiyacı karşılayacak ürün ve çözüm geliştirenler rekabette ciddi avantaj sağlayacak ya da hani yepyeni bir işe girme şansı olacak. Dolayısıyla da burayı iyi okumak lazım. Stratejilerin hazırlanırken iyi gözden geçirmelerin yapılması lazım. Ama hepsinin başında da bu konuda farkındalık ve bu işe çekimser değil, aksine iştahlı, hevesli olmak lazım. Durum bundan geçiyor. Artı hani ülkesel ya da genel durumu da hani konjonktürü geride bırakırsak dediniz ama hiç bırakmamıza da gerek yok. Mevcut konjonktür de zaten hem demin bahsettiğimiz gibi bu konudaki yatırımlar giderek artıyor. Hem Türkiye için konuşacak olursak işte Paris Anlaşması'nı meclisten de geçirdik. Dolayısıyla da hani dahil olduk ve bu yeşil dönüşüm için 3.15 milyar dolar diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bir finansman gelecek Türkiye'ye. Dolayısıyla da hani bu finansmandan da bu işlerde daha iyi olan ya da bu işlere yönelmiş kuruluşlar daha çok pay alacak. O yüzden dediğim gibi hani sistem hem cezayla hem ödülle bizi buraya itiyor olacak. Umarım da biz de çok mukavemet göstermeden buraya gireriz. Çünkü onu diyorum, hani Mars'ta hayat yaratmaya çalışırken dünyadakinden
olmuyor.
Aynen öyle. Dünyadaki hayatı bitirmek çok da mantıklı gelmez yani.
Evet evet. Ya o zaman şöyle, yani bu kapsamda hareket eden şirketler ve ekonomiler öncü olanlar, aslında varlıklarını devam ettirebilecekler. Bu konuda geride kalanlar veya bu konuya çekimser yaklaşanlar bir noktada yavaş yavaş ekosistemin dışına doğru itilecekler gibi duruyor. Doğru mu algıladım?
Aynen öyle. Aynen öyle, evet. Siz gayet güzel özetlediniz.
Sistem herhalde kuralları uyanları ödüllendirirken uymayanları cezalandırarak yavaş yavaş karlılıklarını azaltacak şirketlerin büyük ihtimalle. Veya belki de tüketiciler artık o şirketleri tercih etmemeye başlayacak vesaire vesaire.
Böyle aynen öyle.
Bu şirketler, bunu önceliklendirmeyen şirketler sürdürülebilirliği kendi açılarından sürdürülebilir olmayan bir yola doğru girmeye başlayacaklar gibi duruyor. Şimdi Türkiye'ye de değindiniz demin. Bu da benim açıkçası gündemimdeki son soru. Türkiye özelinde nasıl bir dinamik var? Bunu merak ediyorum. Paris Anlaşması'ndan falan bahsettiniz.
Hı hı.
Ama buna ek olarak Türkiye içindeki dinamikler nasıl? Ya piyasa nasıl bunu algılıyor? Şirketler gönüllü mü? Ekonomi bu kapsamda ya da bu bağlamda bir dönüşüme girmeye hazır mı sizce?
Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de büyük firmalar bunun farkında. Hani dediğim gibi işte ESG Turkey kurulalı 11 yıl oldu. Ben yaklaşık 15-20 yıldır bu konuların içerisindeyim. Hani eskiden böyle sadece büyük şirketlerden belirli kişiler olarak hep birkaç iyi adam diye ben nitelendirirdim. Birçok eventte hep tanıdık kişiler gelirdi. Şimdi biraz daha ciddi düzeyde yayılmaya başladı. Birçok şirket bu konuda bir oluşum içerisine gitti. Dolayısıyla da hani yapılanma sürüyor. Büyük firmalar tedarik zincirlerine de bunu yansıtmaya başladı. Ama bunlar daha çok, yani ilk etapta tabii ki yurt dışı firmalar, dediğim gibi Avrupa özelindeki birçok firmanın tedarikçisi malum Türkiye'de. Ve bu tedarikçilerinden bu konudaki beklentilerini ortaya koydular. Hatta yani beklenti ortaya koydular derken bu konudaki strateji ve aksiyon planları konusunda, hatta bazı firmalar çok rigid bir şekilde, özellikle otomotiv yan sanayi ve tekstilde bunları görüyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda geçen hani 5 tane sektör, işte çimento gibi sektörleri zaten saymıyorum. Hani onlar zaten işte çimento, demir, çelik falan çok emisyon yoğun sektörler olduğu için bu oluşuma çok daha önceden girdiler. Ama diğer sektörler de bunun içerisine girmiş durumda. Bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Türk Ticaret Bakanlığı bir uyum rehberi gibi bir şey çıkarttı biliyorsunuz. Bunun dışında BDDK 2025'e kadar olan bankalar için bir yol haritası önerisinde bulundu. İşte Borsa İstanbul'da 2014'ten beri bir sürdürülebilirlik endeksi var. Endeks yenilendi. 2020'nin Ekim ayında SPK faaliyet raporu bünyesinde Yıldız ve Anapazar'daki firmalar için kurumsal yönetim uyum raporunun içerisine çevresel ve sosyal indikatörleri de dahil etti. Yani G ile birlikte E ve S'yi de aldı ve ESG raporlaması oldu aslında. Dolayısıyla da hani Türkiye'de de uyum gidiyor genel değişimle paralel bir şekilde. Bununla da birlikte şöyle bir şey de oldu. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı Strateji Planlama ve Bütçe Başkanlığı yaklaşık 2 yıl önce, şimdi araya pandemi girdiği için biraz zaman planları kaymış durumda.
Hepimizin kaydı.
Evet, Borsa İstanbul'un bünyesinde bir görev gücü oluşturulmasını talep etti. Bu görev gücünün de 2 yıllık çalışmalarla Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda neler yapılabileceğini, ne öneri vermesi ve hani bunu raporlamasını istedi. O oluşuma hani ben de dahil oldum, katıldım. Bahsettiğim çoğu şeyde işte bu Sermaye Piyasası Kurulu'nun, SPK'nın düzenlemesi gibi şeyler de oradaki ekiple hani oluşturulmuş yapılanmalar. Ve hani aslında bu yol haritası verildi. İşte pandemi biraz gündemi tabii farklılaştırabiliyor ama bunun da giderek etkilerinin Türkiye'de ben artacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla da hani Türk hükümeti de, Türk ticaret dünyası da bu dünyadaki oluşumlarla paralel bir şekilde ilerliyor. Öyle de olması lazım zaten. Hani bu ticarette de, rekabette de, kalkınmada da geri kalmamak için, aynı zamanda da hani Türkiye'nin de sürdürülebilir kalkınmayı elde edebilmesi için. Umarım bunu hani marjinal faydası yüksek olan ürün ve çözüm yaratmayla birleştirirsek ülke kalkınması açısından da hani sürdürülebilirliğin çok önemli bir etkisi olur. Bu da bizim için bir fırsat aynı zamanda.
Böyle adımların atılması güzel. Ben bu kadar detaylı bilmiyordum hani şey olduğunu, böyle adımların
hazırlık olduğunu diyorsunuz.
İşte, hazırlık olduğunu daha böyle bir haber gibi duruyoruz bana buradan bakınca, ama güzel, dediğim gibi böyle şeylerin olması. Sanırım ya biz bunu ilk bölümde de, yani Pareto Spot'un ilk bölümünde de konuşmuştuk. Sosyal yatırımlar bölümünde Ece Çiftçi ile. Orada bir adam, adını hatırlamıyorum, sosyal tahvillerin mucidi mi diyeyim, yani onları ilk yürürlüğe koyan insanlardan birisi şey diyordu. 19. yüzyılda biz finansal getiriyi iş dünyasında merkeze alıyorduk. 20. yüzyılda finansal getiriyle beraber riski de tartmaya başladık, ölçmeye başladık. Ona göre hareket etmeye başladık iş dünyasında ve ekonomilerde. 21. yüzyılda da etkiyi de bu denkleme ekliyoruz ve bu bağlamda aslında şu anda bunu öğreniyoruz. Etki çerçevesinde nasıl bir adım atmamız gerekiyor veya nasıl bir etkimiz oluyor etrafımızda sosyal, yönetişimsel ve çevresel olarak, bunu öğreneceğiz. Bu yüzyılın da ana teması bu diye bir konuşmasında söylüyordu. Şu anda yaşadığımız şeyler de aslında buna paralel bir şekilde gidiyor ve Türkiye'de de dünyada da bu bağlamda adımların atılması veya en azından adımlar atmaya istekli bir şeye sahip olmamız güzel. Umarım bunlar materyalize olur ve iş dünyasında bunu daha güçlü bir şekilde hissederiz ve daha sürülebilir bir gelecek bizim olur diyorum.
Umarım.
Ben çok konuştum şu an. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok estağfurullah, hiç çok konuştum demeyin, siz sohbet havasında geçecek dediniz ama konu sürdürebilirlik oldu mu? Genelde hep konuşan ben oluyorum. Dolayısıyla da hiç şey değil ama denilene tamamen katılıyorum. Yani şöyle özetleyebiliriz, aslında daha önce ekonomik etki önemliydi. Sonrasında çevresel etki geldi. Şimdi de sosyal etki geliyor. Dolayısıyla da evet işte ESG, hani G'si aslında bu işin tabanı sayılır. Ayrıca bir halka gelirim bilmiyorum ama umarım işte bu etki silsilesi pozitif yönde dönüşümü gerçekleştirir diyeyim.
Umarım. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle. Sağ olun.
O zaman Pareto Spot'un yeni bölümünde haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sürdürülebilir günler.
Zingat sundu.